Ayrım 46, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 445. Arif o akşam her zamanki gibi Vekil Arcın evine gitti, şafaktan biraz önce geri döndü. Hanaş'ı uyanık kendisini bekler buldu. Hizmetkarların uyumuş olduğundan emin olmak için yatak odasında bir saat beklediler, sonra hafif adımlarla dikkatlice terasa geçtiler. Terasa bakan balkonda uyuyan hizmetkarın ritmik horlaması duyuluyordu. Onlar da basamaklardan hızla inip dış kapıya yöneldiler. Hanaş bekçinin yatağına yaklaştı, sopayı tutan kolunu kaldırıp aniden indirdi. Ama sopa cansız bir cisme vurdu ve gecenin sessizliğini bozan bir ses çıkardı. Demek ki bekçi yatağında değildi. Sesin birilerini uyandırmış olabileceğinden korktular, yürekleri ağızlarında kapının arkasında beklediler. Sonra Arif sürgüyü çekti, dış kapıyı yavaş yavaş açıp dışarı çıktı. Hanaş onu izledi, kapıyı kapadılar. Sessiz karanlıkta duvar kenarından yürüyerek Ümmü Zanfil'in binasına doğru ilerlemeye başladılar. Yolun yarısında uyuyan bir köpeğe rastladılar. Köpek merakla ayağa kalktı ve onlara doğru koşup kokladı. Birkaç adım boyunca onları izledi, sonra durup esnedi. Arif binanın girişine ulaştıklarında "Burada bekle beni, herhangi bir ses duyarsan bir ıslık çal ve mukattam pazarına git" diye fısıldadı. Arif binaya girdi, koridoru geçerek merdivene ulaştı, yukarı çıkıp Ümmü Zanfil'in odasına gitti. Karısının "Kim o?" diyen sesini duyana kadar kapıyı çaldı, hızlı hızlı "Benim, Arif, aç kapıyı, Avatıf." Avatıf kapıyı açtı, Arif kadının elindeki küçük fenerin ışığında uykulu yüzünü gördü. "Benimle gel, beraber kaçacağız," dedi Arif hemen. Avatıf orada durmuş ona şaşkınlıkla bakarken arkasında Ümmü Zanfil göründü. "Bu sokaktan kaçacağız, eskiden olduğumuz gibi olacağız, çabuk ol." Avatıf biraz duraksadı, sonra biraz bıkkınlıkla konuştu. "Ben nereden geldim aklına?" "Beni suçlamayı sonraya bırak," dedi Arif ümitsiz bir özlem duygusuyla. "Zamanımız çok değerli." Derken önce Hanaş'ın ıslığı, ardından da karma karışık sesler duyuldu. "Köpekler!" diye bağırdı Arif. "Fırsatımızı kaçırdık Avatıf." Merdivenin başına koştu, binanın girişinde ışıklar ve karaltılar gördü. Çaresizlik içinde geri çekildi. "İçeri gel!" dedi Avatıf. "İçeri gelme!" dedi Ümmü Zanfil kabaca kendini korumak için. İçeri girmenin ne anlamı olabilirdi ki? Odadaki küçük bir pencereyi göstererek karısına "Nereye çıkıyor orası?" diye sordu. "Aydınlığa." Elini göğsüne sokarak defteri aldı. Ümmü Zanfil'i bir kenara itip pencereye gitti, defteri dışarı attı. Odadan dışarı fırlayıp kapıyı arkasından kapadı. Dama çıkan birkaç basamağı koşarak çıktı. Ön cephe duvarının tepesinden aşağıya sokağa baktı. Sokak insan ve meşale kaynıyordu. Basamaklardan çıkıp ona doğru gelen insanların gürültüsünü duydu. Cemaliye tarafında bulunan yan binayla bitişik olan yan duvara koştu ama elinde meşale olan birisinin öncülük ettiği bir grubun ondan önce oraya ulaştığını gördü. Rıfat'taki bir binaya bitişik olan diğer duvara gitti ama dama açılan kapıdan meşale ışıklarını gördü. Ümmü Zanfil'in bağırdığını duyar gibiydi. Onun odasına saldırmışlar mıydı? Damın kapısından bir ses duydu. "Teslim ol Arif." Duruma boyun eğerek durdu. Tek kelime söylemedi. Kimse ona yaklaşmadı ama o ses tekrar duyuldu. "Bize bir şişe atarsan biz de seni şişe yağmuruna tutarız." "Üzerimde bir şey yok." Ona yaklaşıp çevresini sardılar. Aralarında Vekil Arcın bekçisi Yunis'i gördü. Yunis ona yaklaşarak "Seni cani, alçak, nankör!" diye bağırdı. Sokakta iki adamın Avatıf'ı önlerine katarak götürdüğünü gördü. "Onu rahat bırakın!" diye hararetle yalvardı. "Onun bunlarla ilgisi yok." Ama şakağına inen bir darbeyle susturuldu. 113. Bölüm. Arif ile Avatıf elleri arkalarında bağlı öfkeden köpüren Vekil Arcın önünde duruyorlardı. Vekil Arç eli acıyana kadar Arif'in yüzünü yumrukladı. "Seni orospu çocuğu, bir yandan bana karşı entrika yaparken beni bir arkadaş gibi ziyaret ettin," diye aykırdı.
"Sadece barışmak için gelmişti bana," dedi Avatıf ağlayarak.
Vekil Arç kadının yüzüne tükürdü. "Kes sesini, seni kancık."
"O suçsuz," dedi Arif, "bunlarla hiçbir ilgisi yok."
Cebel abinin öldürülmesinde ve işlediğin bütün diğer suçlarda ortağındı. Demek kaçmaya çalıştın. Sana dünyadan kaçman için yardımcı olacağım diye gürledi. Vekil Arş adamlarını çağırdı. Adamlar iki tane çuvalla geldi. Avatıf'ı ittiler. Kadın yüzüstü düştü. Hemen ayaklarını bağladılar ve çığlıklarına rağmen çuvalı başından aşağı geçirip ağzını sıktılar. Arif deliye döndü. Çılgınca bağırmaya başladı. İsterseniz öldürün bizi ama sizden nefret eden insanlar da yarın sizi öldürecek. Vekil Arş kıkırdadı. Bana sonsuza kadar koruma sağlayacak kadar şişem var. Hanaş kaçtı. Bütün sırlarımızla kaçtı. Bir gün döndüğünde o kadar güçlü olacak ki ona karşı koyamayacaksın. Ve o bu sokağı senin kötülüklerinden kurtaracak. Kadri Arif'in midesine bir tekme attı. Arif kıvranarak yere yığıldı. Adamlar üzerine çullandılar. Karısına yaptıklarını ona da yaptılar. Sonra da iki çuvalı dışarı çıkarıp çöle götürdüler. Avatıf'ın bayılması fazla zaman almadı ama Arif hala acı çekiyordu. Onları nereye götürüyorlardı, nasıl öldüreceklerdi? Sopalarıyla öldüresiye mi döveceklerdi, yoksa taşlarla mı? Ateşe mi vereceklerdi onları, yoksa dağdan aşağı mı atacaklardı? Hayatın son dakikalarının bu kadar ıstırap içinde geçmesi ne kadar korkunç bir şeydi. Sihir bile onu bu eziyetten kurtaramazdı. Vekil Arç'ın darbelerinden şişmiş olan başı çuvalın dibindeydi. Neredeyse boğulmak üzereydi. Artık ölümden başka bir huzur umudu yoktu. O da umutları da ölecekti ama o kıkırdayan adam belki de uzun bir hayat yaşayacaktı. Yok etmek istediği insanlar onun ölümüne sevinecekti. Hanaş'ın ne yapacağını düşünemiyordu bile. Onu ölümüne taşımakta olan adamlar sessizdi, ağızlarından tek kelime çıkmıyordu. Karanlıktan başka bir şey yoktu, ötesinde de sadece ölüm vardı. Ölüm korkusundan dolayı Vekil Arç'ın kanatları altına saklanmış, her şeyini kaybetmişti. Şimdi de ölümle karşı karşıyaydı. Ölüm daha onu almadan korku yoluyla hayatı öldürüyordu. Eğer hayata dönebilirse, herkese korkmayın, korku ölümü uzak tutmuyor, hayatı uzak tutuyor. Ey sokak halkı, siz yaşamıyorsunuz, ölümden korktuğunuz sürece hayatınız olmayacak diye bağıracaktı. İşte burası dedi katillerden biri. Toprak orada daha gevşek diye şikayet etti başka biri. Yüreğini bir titreme aldı. Konuştuklarının ne anlama geldiğini bilmiyordu ama ölüm dilini konuşuyorlardı. Beklediği eziyete karşı kendini hazırladı. Neredeyse onlara beni öldürün diye bağıracaktı. Ancak yapmadı. Çünkü içinde bulunduğu çuval birden yere fırlatıldı. Başı yere çarpınca da Arif inledi. Boynuna ve omurgasına korkunç bir sancı yayıldı. Dakikalar boyunca sopaların saldırısını veya daha da korkunç bir şeyleri bekledi. Ölümün müttefiki kötülük adına bütün hayatını lanetledi. ''Çabuk kazın da sabah olmadan dönelim.'' Bunu söyleyen Yunis'ti. Neden onları öldürmeden önce mezarlarını kazıyorlardı? Göğsü Mukattam dağının altında eziliyormuş gibi geldi. Derken bir inilti duydu. Hemen Avatıf'ın sesini tanıdı. Zincirli vücudu şiddetle seyirdi. Kulağına kazma sesleri geldi. İnsanların ne kadar acımasız olabileceğine şaşırdı. ''Bir çukurun dibine atılacaksınız.'' dedi Yunis. ''Sonra da üstünüz toprakla örtülecek. Kimse canınızı yakmayacak.'' Avatıf bitkinliğine rağmen çığlık atmaya başladı. Arif de içinde kimsenin bilmediği bir dilde haykırdı. Kaba eller onları alıp çukurun dibine attı. Sonra üzerlerine toprak yığılmaya başladı. Alacakaranlıkta tozlar yükseldi. 114. Bölüm. Arif'e olanların haberi bütün sokağa yayıldı. Kimse öldürülüşünün gerçek nedenini bilmiyordu. Ama halk onun ağayı kızdırdığını, bunun da kaçınılmaz sona neden olduğunu tahmin ediyordu. Bir gün Arif'in Sadullah'ı ve Cebel Avi'yi öldürmek için kullandığı sihirli silahla öldürüldüğü dedikodusu yayıldı. Vekil harcı olan nefretlerine rağmen herkes Arif'in ölümüne sevindi. Bu olaydan en büyük mutluluğu duyanlar ise çete liderlerinin aileleri ve taraftarları oldu. Mübarek büyük babalarını öldüren ve zalim Vekil Arç'a onları sonsuza kadar boyun eğdirecek, korkunç bir silah sağlayan adamın ölümüne sevindiler. Gelecek karanlık görünüyordu ya da en azından bütün güç tek bir acımasız elde toplanmadan önce göründüğünden daha da karanlık görünüyordu. İki adam arasında kavga çıkacağına dair umutlarını kaybetmişlerdi. Öyle olsaydı ikisi de zayıflayacak, bir tanesi sokak halkının desteğini isteyecekti. Şimdi vekillerce boyun eğmek dışında seçenekleri kalmamıştı. Vakıf da, şartları da, Cebe'nin, Rıfat'ın ve Kasım'ın kelimeleri de boş hayaller haline gelmişti. Bu hayatta şairlerin ezgilerine eşlik etmekten başka bir işe yaramayacaklardı. Bir gün Ümmü Zanfil El Darasa'ya giderken karşısına bir adam çıkıp onu selamladı. ''İyi günler Ümmü Zanfil.'' Kadın buna dikkatle baktı ve hemen şaşırarak ''Hanaş.'' dedi. Hanaş gülümseyerek yanına yaklaştı. ''Merhum arkadaşınızı o gece aldıklarında odanızda herhangi bir şey bıraktı mı?'' ''Bir şey bırakmadı.'' dedi kadın, kuşkuları kendinden uzaklaştırmayı amaçlayan bir sesle. ''Aydınlığa bazı kağıtlar attığını gördüm. Ertesi günü gidip baktım ve çöplerin arasında bir defter buldum. Değersiz bir şeydi, ben de onu orada bırakıp geri döndüm.'' Gözleri tuhaf bir ışıkla parlayan Hanaş telaşla ''Beni oraya götürün, o defteri bulayım.'' dedi. Yaşlı kadın dehşetle irkildi. ''Benden uzaklaş. Geçen sefer kurtulduysan Allah sana merhamet ettiği içindi.'' Hanaş kadını sakinleştirmek için avucuna para sıkıştırdı. O gece herkes uyurken buluşmayı kararlaştırdılar. Hanaş kararlaştırılan saatte kadının rehberliğinde aydınlığın altındaki çöplüğe gizlice gitti. Bir mum yakıp Arif'in defterini aramak için çöp yığınlarının arasına çömeldi. Yığınları oluşturan bütün kağıtları ve paçavraları teker teker aradı, parmaklarıyla külleri, toprakları, ballı tütün ve çürümüş yiyecek artıklarını araştırdı. Ama bu kadar büyük bir hevesle aradığı şeyi bulamadı. Kızgın ve umutsuz bir halde Ümmü Zanfil'in yanına döndü. ''Bir şey bulamadım.'' ''Sizinle bir işim yok benim. Buraya aniden geliyorsun, ardından da sorunlar başlıyor.'' ''Lütfen sabırlı olun.'' ''Geçen günler bende ne sabır ne de akıl bıraktı. O defteri neden istiyorsun? Söyle bana.'' Hanaş cevap vermeden önce biraz duraksadı. O Arif'in defteriydi. ''Arif mi? Allah affetsin onu. Cebelavi'yi öldürdü. Sonra sihrini vekilarca devretti ve buradan ayrıldı.'' O Cebelavi'nin iyi kalpli çocuklarından biriydi ama talihi rast gitmedi. Halkı için Cebel, Rıfat ve Kasım'ın istediklerinin aynısını istiyordu. Hatta daha bile iyisine. Kadın ona şüpheli bir bakış attı, ondan kurtulmak istercesine. ''Belki de defteri bıraktığım çöpü çöpçü alıp götürmüştür. Salihiye de çöpleri yaktıkları yere bir bak.'' dedi. Böylece Hanaş Salihiye'deki çöplüğe gitti. Cebelavi sokağının çöpçüsünü buldu, ona sokaktaki çöpü nereye attığını sordu. ''Bir şey mi kaybettiniz, nedir?'' diye sordu ona adam. ''Bir defter.'' Adam gözlerinde kuşkulu bir bakış belirdi ama odada banyoya yakın bir köşeyi gösterdi. ''Hadi rastgele, ya orada bulursunuz ya da fırına gitmiştir.'' Hanaş umutla çöp yığınını aramaya başladı. Bu defter onun hayattaki son umuduydu. Onun ve sokağın son umuduydu. Zavallı Arif yenilgiye uğrayıp öldürülmüştü. Ardında sadece uğursuz kötü bir şöhret bırakmıştı. Ama bu defter ona yapılan haksızlıkları telafi edecek, düşmanlarını bitirecek ve bu cehennem sokakta umudun yayılmasını sağlayacaktı. ''Aradığını bulamadın mı?'' diye sordu çöpçü. ''Biraz daha zamana ihtiyacım var, Allah senden razı olsun.'' Adam koltuk altlarını kaşıdı. ''Bu defterin neden önemli?'' Hanaş endişesini bastırmaya çalıştı. ''İçinde dükkanımın hesapları var, bulunca siz de görürsünüz.'' dedi. Giderek artan bir korkuyla çöpleri aramaya devam etti derken tanıdık bir ses duydu. ''Fasulye kabın nerede Mitvali?'' Bu ses sokağın fasulye satıcısı Şankal'a aitti. Hanaş onu duyunca korkudan titredi. Dönüp arkasına bakmadı ama endişeli düşüncelere kapıldı. Adam onu görmüş müydü? Buradan hemen ayrılmalı mıydı? Elleriyle çöpleri daha da hızlı bir şekilde aramaya başladı. Artık çukur kazan bir tavşana benzemişti. Şankal sokağa döndüğünde herkese Arif'in arkadaşı Hanaş'ı Saliye çöplüğünde, çöpçünün dediğine göre, harıl harıl bir defter ararken gördüğünü söyledi. Bu haber Vekil Arcın evine ulaşır ulaşmaz bir hizmetkar ordusu çöplüğe gitti ama Hanaş'ı bulamadı. Çöpçüyü sorguladılar ama adam bir iş için oradan uzaklaştığını, döndüğünde de Hanaş'ın gitmiş olduğunu söyledi. aradığı şeyi bulup bulmadığını bilmiyordu. Halkın neden Anaş'ın bulduğu defterin, Arif'in sanatının ve silahlarının sırrını emanet ettiği defter olduğunu fısıldamaya başladığı da anlaşılamadı. Defter Arif'in kaçış girişimi sırasında kaybolmuş, Salihiye çöplüğünde ortaya çıkmıştı. Anaş da defteri orada bulmuştu. Arif'in başladığı işi Hanaş'ın bitireceğine, sonra da sokağa dönüp Vekil Aş'tan korkunç bir intikam alacağına dair bir dedikodu esrar tekkesinden esrar tekkesine yayıldı. En yaygın görüşe göre Vekil Aş kendisine Hanaş'ı ölü ya da diri getirecek herkese muazzam bir ödül taahhüt etmişti. Vekil Harc'ın adamları bunu bütün kahvehanelerde ve esrar tekkelerinde duyurmuşlardı. Kimsenin Hanaş'ın hayatlarında oynaması beklenen rolle ilgili bir kuşkusu kalmamıştı. Halkın arasında bir iyimserlik ve sevinç dalgası yayıldı. Çaresizlikleriyle teslimiyetlerinden arta kalanı silip süpürdü. Bilinmeyen bir yerde sürgünde olan Hanaş'a karşı kalplerinde bir şefkat duygusu yaşardı. Hatta bu şefkat Arif'e de uzandı. Halk Vekil Harc'a direnişinde Hanaş'la işbirliği yapmak istedi. Belki de onun Vekil Harc'a karşı zaferiyle onlar da kendileri ve sokak için zafer kazanacaklar. Böylece kendileri de adalet, barış ve refah içinde bir hayat yaşayabileceklerdi. Bu kurtuluşa giden tek yol olduğu için mümkün olabilecek her şekilde işbirliği yapmak istiyorlardı. Vekil Harc'ın elindeki sihri yenmek için benzer bir güce sahip olmanın gerektiği tartışma götürmez bir şeydi. Böyle bir gücü Hanaş hazırlıyor olabilirdi. Halkın ne konuda fısıldaştığı Vekil Harc'a haber verildi. O da kahvehane şairlerine şarkılarında Cebel Avi'nin hikayesini, özellikle de onun Arif'in elinden ölümünü işlemeyi telkin etti. Vekil Harc onunla bir anlaşma yapmak zorunda kalmış, sihrinden korktuğundan onunla arkadaş olmuş, sonra da yüce büyük babalarının intikamını almak için onu öldürmüştü. Ama şaşırtıcı bir şekilde halk şairlerin hikayelerini ilgisiz, hatta alaycı karşıladı ve o kadar dik başlı bir hale geldi ki geçmişle işimiz yok. Tek umudumuz Arif'in sihri ve eğer Cebel Avi ile sihir arasında seçim yapmamız gerekirse sihri seçeriz dediler. Gün geçtikçe Arif'le ilgili gerçekler ortaya çıktı. Belki de bu haberler Ümmü Zanfil'in binasından etrafa yayılmıştı. Avatıf'ın onunla oturduğu dönemde kadın Arif'le ilgili çok şey öğrenmişti. Belki de Hanaş'ın kendisinden uzak yerlerde buluştuğu insanlara söylediklerinden kaynaklanıyordu. Ne olursa olsun halk Arif'in kişiliği ve sihir yoluyla sokak için amaçladığı harika sihirli hayat hakkında bilgi sahibi olmaya başladı. Gerçeklere şaşırdılar ve Arif'in anısını yücelterek adını Cebel'in, Rıfat'ın ve Kasım'ın bile üzerine çıkardılar. Bazı insanlar onun sandıkları gibi Cebel Avi'nin katili olamayacağını, başkaları Cebel Avi'yi öldürdüyse bile onun sokağın en yüce insanı olduğunu söyledi. Onun için rekabet etmeye başladılar. Her mahalle onun kendi halkından olduğunu iddia etti. Derken sokağımızdaki bazı genç adamlar birer birer kaybolmaya başladılar. Ortadan kayboluşlarını açıklamak için Hanaş'ın yanına gidip ona katıldıkları söylendi. Vaat edilen kurtuluşa hazırlık olarak Hanaş onlara sihir öğretiyordu. Korkuya kapılan Vekil Harc ve adamları casuslarını her yere göndererek evleri ve dükkanları arattılar. İnsanlara en ufak kabahatler için bile acımasız cezalar dayattılar. İnsanları baktıkları, şaka yaptıkları veya güldükleri için sopalarla dövdüler. Sokak kabus gibi bir korku, nefret ve zulüm atmosferine katlanmak zorunda kaldı. Ama halk bu zorbalıklara sabırla katlandı. Umutlarına tutundular, zulme uğradıkları zaman da şöyle dediler. Gecenin ardından gün nasıl doğuyorsa adaletsizlikle bir gün son bulacaktır. Zorbalığın ölümünü de göreceğiz, ışığın ve mucizelerin doğuşunu da. Kitabın sonu. 2 Eylül 2022. Sayfa 453.